Ayrım 8. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 111. 2. İlk sürgünler. 1-2 Mart 1919 gece yarısından sonra Haydarpaşa istasyonuna varınca etrafımızı İngiliz polis ve askerleriyle kuşatılmış gördük. İşte o zaman acı hakikat meydana çıktı. Gafletten ayıldık. 2667 Ali İhsan Paşa, Sabis. Sadrazam Damat Ferit Paşa, çeşitli nedenlerle tutuklanmış kişileri mahkum ettirmeyi çok zor, cezalandırmayı ise daha da zor görmektedir. Bu bakımdan bunların Malta'ya gönderilip gönderilmeyeceğini sordu. Bu kimseler, müttefiklerin kararlarına karşı açıkça direnme kararı verilince, karışıklık yaratacak güçlere iyi bir katkı olacaklardır. Böyle bir hareketin önlenmesi zorunludur. Tuğamiral Richard Webb, İngiliz Yüksek Komiser Vekili, 19-5-1919. Bu sanıkların hapisten kurtulur kurtulmaz hemen bütün ittihatçı taraftarlarının çekirdeği olacakları apaçıktı. Bunun sonucunda başkentte bile son derece ciddi karışıklıklar çıkacağından korkuluyordu ve karışıklıklar yalnız bugünkü hükümetin değil fakat aynı zamanda müttefiklerin de maddi manevi çıkarlarının son derece zararına olacaktı. Tehlike açık olduğu kadar da acildi. Mahpuslar 28 Mayıs 1919 günü gemiye yüklendi ve gemi aynı gece yola çıktı. Amiral Arthur Calthorpe, İngiliz Yüksek Komiseri, 35-1919. İngiliz askeri makamlarının 28 Mayıs günü İttihat ve Terakki üyelerini hapisten alıp götürdüklerini basından öğrendim. Türkiye'deki müttefik orduları komutanının asayişin korunmasını ciddi olarak etkileyebilecek böyle önemli bir olaydan beni haberdar etmeye uygun görmeyişine hayret ettim. Kuşkusuz bu, hükümetinizin İngiltere'nin emriyle yapılmıştır ve bu bakımdan İngiliz hükümetinin kendi emellerini gözeten siyasal bir tedbirdir. General Franche Desperey, Müttefik Orduları Fransız Başkomutanı, 35-1919. Malta Öncüsü. Türkiye'den Malta'ya ilk sürülen eski 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşa'dır. İlk sürgün kafilesinden 2 ay kadar önce 29 Mart 1919 günü adaya varmıştır. Ali İhsan Paşa aynı zamanda mütareke döneminde İngilizlerin Türkiye'de tutukladıkları ilk ordu komutanıdır. Ondan önce de İngilizler bazı Türk subaylarını tutuklamışlar, hatta kurdukları özel harp divanlarında yargılamaya başlamışlardı. Ama onların en kıdemlileri albaylar ya da tümen komutanlarıydı. Ali İhsan Paşa ile tutuklamalar generallere ve ordu komutanlarına kadar genişletilmiş oluyordu. Ali İhsan Paşa, Musul bölgesindeki 6. Ordu'nun komutanı olarak mütarekenin ilk gününden beri İngilizlere karşı direnmiştir. İngilizlerin Türkiye'yi parçalama, Doğu Anadolu'yu Ermenilere peşkeş çekme emellerine engel olmaya çalışmıştır. Orduyu dağıtmamış, silahları teslim etmemiş, İngilizlerin haksız işgallerini protesto etmiş ve Ermeniler arasına girip propaganda yapmaya kalkışan bir İngiliz subayını, Yarbay Kelling'i birkaç gün hapsetmiştir. Bu gibi direnişleri yüzünden paşa, mütarekenin daha ilk günlerinde İngilizlerce mimlenmiştir. 6. Ordu ve İhsan Paşa konusunda İstanbul hükümetiyle İngilizler arasında uzun yazışmalar yapılmış ve bu ordu Doğu Anadolu içlerine doğru çekildikçe çekilmiştir. Ama İngilizler için 6. Ordu 1919 yılı Şubat ayına kadar yine bir sorun olarak kalmıştır. 7 Şubat günü Mareşal Allenby, Kahire'den kalkıp bir fırtına gibi İstanbul'a gelir ve aynı gün Osmanlı Harbiye ve Hariciye Nazırlarına 12 maddelik bir ultimatom verir. Gelişinin birinci amacı Ali İhsan Paşa ve 6. Ordu sorununu kökünden kesip atmaktır. Verdiği ultimatomda Ali İhsan Paşa'nın görevine son verilmesini, 6. Ordu'nun silahlarını teslim edilerek dağıtılmasını ister. Allenby, gerekli gördüğü her Osmanlı görevlisinin işine son verileceğini, istediği kimseleri tutuklatacağını ultimatomda belirtmiştir. Allenby ultimatomunun tam metni için bakınız Harp Tarihi Dairesi Türk İstiklal Harbi 1, sayfa 100-101, İngilizce aslı FO 406-41, No 13, P19. Tevfik Paşa hükümeti bu aşırı İngiliz baskısına boyun eğer. 9 Şubat günü Ali İhsan Paşa'yı İstanbul'a çağırır ve 6. Ordu'nun adını 13. Ordu'ya çevirir. Görevine son verilen Ali İhsan Paşa, İngilizlerin kendisini tutuklayabileceklerini aklına getirmiş gibidir. 12 Şubat'ta İstanbul'a şöyle yazar. Musul, Arappınar, Cerablus ve Ayıntapa, İngilizlere karşı yurt çıkarlarını korunmak için vakarla direnmiş ve Yarbay Kelling'i bir süre tutuklatmış olduğundan, İngilizler bunun öcünü almaya kalkışabilirler. Silah ve hayvanlarımızı almaya cüret etmeleri ve bizi tutuklayıp geciktirmeleri akla gelir. Tevkif ve tehir edilmeleri varidi hatırdır. Harp Dairesi, Türk İstiklal Harbi 1, sayfa 102. Bunları önceden Harbiye Nezaretine yazmış olmakla birlikte paşa, gerçekten tutuklanıp Malta'ya sürüleceğini pek aklına getirmemiştir. Tevkif sözcüğünü bile tutuklanmak anlamında değil, durdurulmak, yolundan alıkonmak yerine kullanmış gibidir. Yolda İngilizlerin engellemeleri yüzünden İstanbul'a varışım gecikebilir demek istemiştir. Anılarında Haydarpaşa istasyonuna varınca gafletten ayıldık der. Buna pek şaşmamak gerek. O dönemde Ali İhsan Paşa gibi iş işten geçtikten sonra uyananlar, İngilizlerin tuzağına düştükten sonra ayılanlar pek çoktur. Kaldı ki o sıralarda Osmanlı Harbiye Nezareti ordu komutanlarını etkili biçimde koruyabilecek güçte değildi. Türk generallerinin Türk topraklarında güvenle dolaşabilmelerini sağlamaya gücü yetmiyordu Harbiye Nezareti'nin. Ali İhsan Paşa ordusunun kumandasını Albay Ahmet Cevdet'e devrederek İstanbul yolunu tutar. 21 Şubat günü Resulayn'dan trene biner. Bu İngilizlerin Halep'ten gönderdikleri bir trendir. Paşa hiç kuşkulanmaz. Centilmen İngilizlerin kendisini onurlandırdıklarını sanır. Trende paşa ile birlikte İstanbul'a giden bir subayla 16 erden kurulu bir İngiliz muhafız kıtası vardır. Ali İhsan Paşa aslında muhafaza altında tutuklu gibi yolculuk yapmaktadır. Ama kendisinin tam güven içinde görür, her şeyin normal gittiği kanısındadır. Hatta İstanbul'a varınca harbiye nazırı olacağını bile kendisine söylerler. İnanmaz görünse de morali, onuru yerindedir. Yolculuğun bundan sonrasını paşanın kendi kaleminden dinleyelim. Konya Ereğlisi'ne kadar her şey yolunda gitti. Ne Konya Ereğlisi'ndeki ve ne de Konya'daki duraklamamız sırasında İstanbul durumu hakkında kaygı verecek hiçbir haber almadık. Konya'da Vali Muammer ve Ordu Müfettişi Mersinli Cemal Paşa ile görüştüm. Onlar da gazete havadislerine göre benim İstanbul'a gidince Harbiye Nazırı olacağıma inanmışlar. Nihayet İzmit civarına yaklaştık. Binek hayvanlarımı seyisleriyle beraber Derbent istasyonunda indirdikten sonra biz trenle Haydarpaşa'ya doğru yolumuza devam ettik. Ve 1-2 Mart gece yarısından sonra Haydarpaşa istasyonuna varınca etrafımızı İngiliz polis ve askerleriyle kuşatılmış gördük. İşte o zaman acı hakikat meydana çıktı. Gafletten ayıldık ve esrar perdesi kalktı. Barış zamanında Moda'da oturan ve o vakit İngiliz ordusu karargahında istihbarat subayı bulunan Yüzbaşı La Fontaine, İstanbul'daki İngiliz kumandanının emriyle tutuklandığımı ve kendisiyle birlikte gelmekliğimi Fransızca söyledi. Bu konuşma esnasında etrafımızı 15-20 kadar silahlı İngiliz askeri kuşatmıştı. Sebebini sordum, bilmediğini, kendisinin aldığı emri uygulamak zorunda olduğunu ve benimle tartışmaya yetkisi olmadığını ciddi bir tavırla söyledi. İstanbul'da eşimi ve çocuklarımı görmeden İngiliz tuzağına tutulmak bana çok ağır gelmişti. Subay arkadaşlarımdan nemli gözlerimi saklamaya dikkat ediyordum. Benimle beraber gelmiş olan arkadaşlara veda ettim ve kadere boyun eğerek La Fontaine'e döndüm ve Fransızca "Haydi gidelim." dedim. Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım, Ankara 1951 Cilt 5, sayfa 19 ila 21. Ali İhsan Paşa böylece İngiliz tuzağına yakalanır. Yakalanınca hayıflanır. Yola çıkmadan önce bir Arap falcı, "Bu yolculuğun sonu biraz kederli görünüyor. Paşa bir musibete uğrayacak," demiş. Tutuklanınca paşa, "Keşke bu falcının sözüne kulak verseydim, keşke Diyarbakır'da kalsaydım," diye düşünür üzülerek. Dikkati çeken şudur ki paşayı tutuklayan İngilizlerin sayısı 15-20 kadardır. Oysa paşanın yanında onunla birlikte yolculuk yapmış 30 Türk subayıyla 500 kadar asker vardır. Hepsi mıhlanıp kalmıştır. İngiliz'in karşısında bu yılgınlık anlaşılır şey değildir. Paşa, Haydarpaşa'ya varınca ayıldık derken bile tam ayılamamış gibidir. Haklarını başka yollarla koruyabileceğini umar ve İngiliz yüzbaşısının önüne düşer. O gece İngiliz yüzbaşısı Ali İhsan Paşa'yı yürüyerek Moda'ya kadar götürür. Geceyi yüzbaşının evinde geçirirler. Ertesi sabah paşa hükümetin değiştiğini, damat Ferit Paşa'nın sadrazam olduğunu öğrenir ve kurtulma umutlarını yitirir. İngilizler Ali İhsan Paşa'yı cezaevi haline getirdikleri Arap Yanhan denen binaya hapsederler. Bir ay kadar burada tutulduktan sonra paşa 29 Mart 1919 günü Malta'ya sürülür. Malta'ya giderken yalnız değildir. Yanında emir onbaşısı İbrahim Ahmet de vardır. Paşa anılarında bu onbaşıdan hiç söz etmez. İngiliz belgelerinde ise İbrahim Ahmet, Ali İhsan Paşa'nın onbaşı gönüllü sürgün diye anılır. Paşa Malta öncüsüdür. Onbaşı onun yoldaşı. Adaya varınca birer sürgün künyesi alırlar. 2667 Ali İhsan Paşa, 2668 İbrahim Ahmet. Bundan sonra numaralar birbirini izleyecektir. Malta'ya sürülen her Türk adaya varış sırasına göre bir numara alacak ve liste uzadıkça uzayacaktır. Bir manga subay. Ali İhsan Paşa olayı ciddi bir tepki yaratmaz. Paşa'nın tutuklandığını duyar duymaz Harbiye Nezareti 3 Mart günü sadarete bir tezkere yazar. İngilizlerin Türk tümen komutanlarından sonra bu kez tutuklamaları ordu komutanlarına kadar vardırdıklarını, tarihin böyle bir şey kaydetmediğini belirtir. Bu gidişin sakıncalarına değinir ve Paşa'nın kurtarılması için girişimde bulunulmasını ister. İbit, sayfa 215-10. Ama tam o gün sadrazamlığa gelmiş bulunan işbirlikçi damat Ferit Paşa hükümetinden bir ses seda çıkmaz. İngilizler Türk hükümetinden sanki bir tepki geleceğini beklercesine Ali İhsan Paşa'yı hemen Malta'ya sürmezler. Bir ay kadar Arap Yanhan'da muhafaza altında tutarlar. Padişah hükümetinden yine bir kıpırdanış görülmez. Sonunda Paşa Malta'ya sürülür. Belki yurt dışında yabancı bir mahkemede yargılanacaktır. Ferit Paşa hükümetinin yine kılı kıpırdamaz. Halktan da bir tepki gelmez. İngilizler sanki kendi sömürgelerindeymiş gibi davranmaya başlamışlardır. Padişah hükümetinin de işbirlikçi umursamazlığı yüzünden Türk devletinin egemenliği ayaklar altına alınmıştır. Henüz resmen işgal altında bile olmayan başkentte Osmanlı yasaları yerine İngiliz buyruğu geçerli olmaya başlamıştır. Bir bakıma Türkiye'nin ulusal onuru ve egemenliği onarılmaz bir yara almıştır. Olayın kişisel bir sorun olmaktan öteye bir anlamı vardır. Ama buna gereken duyarlılık gösterilmemiştir. Böylece acı bir örnek yaratılmış, kötü bir çığır açılmıştır. Bundan böyle İngilizler daha birçok Türk vatandaşını Malta adasına taşıyacaklar da taşıyacaklardır. Ali İhsan Paşa'dan hemen sonra bir manga kadar Türk subayının peşine düşerler. Bunlar albayla yüzbaşı rütbelerinde subaylardır. Nisan ayı içinde İngiliz istihbarat subayı binbaşı Van Milligan Harbiye Nezaretine gider. 22 kişilik bir subay listesi verir ve bunların İngiliz tutsaklarına kötü davranmaktan sanık olduklarını ileri sürerek tutuklanmalarını ister. Subayların çoğu tutuklanır. Arkasından İngiliz istihbarat subayı Yarbay Villiner Harbiye Nezaretine gider. Bu subayların İngiliz askeri makamlarına teslim edilmelerini ister. Bunlar İngiliz askeri mahkemelerinde yargılanacaklardır. İngilizlerin buna benzer bir girişimi Şubat başında da görülmüştü ama o zaman Tevfik Paşa hükümeti Türkiye'nin egemenlik ilkesine aykırı olan İngiliz isteğini kesinlikle reddetmişti. İngilizler o zaman üstelememişler ve duraklamışlardı. Bu kez sadaret koltuğunda İngilizlerle işbirliği yapan damat Ferit Paşa vardır. Harbiye Nezaretinin ısrarı üzerine damat Ferit Paşa 1 Mayıs günü İngiliz Yüksek Komiserliğine bir nota verir. Ödün veren işbirlikçi bir notadır bu. İngilizlere teslim edilmeleri istenen subayların Türkiye dışında yargılanacaklarının anlaşıldığı belirtildikten sonra sözde bunu reddedermiş gibi bir dil kullanır. Yurt dışında yargılamanın güç olacağı, sanıkların kendilerini kolay savunamayacakları, tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması bakımından da zorluklarla karşılaşılacağı anlatılır. Daha sonra Türk subaylarının Türk askeri yargısı dışında yargılanmalarının uluslararası yasalara ve mütareke anlaşmasına aykırı olacağı da pek yumuşak bir dille söylenir. Notanın sonunda damat Ferit Paşa bir öneride bulunur. Bu subayları yargılamak üzere İstanbul'da bir Türk-İngiliz karmasıkı yönetim mahkemesi kurulmasını ister. F.O. 371-4173-84433 Damat Ferit Paşa'dan Kaltorpa Nota İstanbul 1-5-1919 No 15449-145. Bu öneri Türk yargı yetkisinden ve egemenliğinden İngiltere'ye ödün vermek, Türk subaylarının İngilizlerce de yargılanmalarına razı olmaktır. İngiliz Yüksek Komiseri bu ödünle yetinmez. 16 Mayıs günü verdiği karşılıkta Türk subaylarının yurt dışında yargılanmaları sırasında kolaylık gösterileceğini, tanıkların dinleneceğini söyler. Ondan sonra bu kimselerin savaş yasalarıyla törelerini çiğnemiş olduklarını ileri sürer. Bu bakımdan anılan kişilerin teslim edilmelerinde İngiltere hükümeti ısrar etmektedir, der. İbit, Kaltorp'tan Ferit Paşa'ya nota İstanbul 16-5-1919 No 1315. Birkaç gün sonra İngiliz Yüksek Komiseri Kaltorp, damat Ferit Paşa'ya bir nota daha verir. 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'nın İngiliz askeri makamlarına teslim edilmesini ister. Paşa, mütareke anlaşmasının uygulanmasına engel olmak ve tutsaklara kötü davranmakla suçlanır. İstanbul'a gelmiştir, gözlerinden rahatsızdır. Haydarpaşa Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Kaltorp, Paşa'nın hastanede tutuklanmasını ister. F.O. 371-4174-85628 Kaltorp'tan Ferit Paşa'ya nota İstanbul 24-5919 No 1315. Tam o günlerde İngilizler ilk sürgün kafilesini Malta'ya yollamak üzeredirler. Gemi beklenmektedir. Daha doğrusu gemi yoldadır. Geminin İstanbul'a gelişine kadar yolcularını tamamlamak çabası içindedirler. Yakup Şevki Paşa ilk gemiye yetiştirilemez. Onun Malta'ya gidişi gecikir. Ama öteki bir mangalık subayı İngilizler teslim alıp ilk sürgün kafilesiyle birlikte 28 Mayıs günü İstanbul'da gemiye bindirirler. 2 Haziran günü Malta tutsak kampına indirileceklerdir. İlk kafileyle Malta'ya sürülen bu subay grubu 14 kişiliktir. 3 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 3 yüzbaşı ve rütbesi saptanamayan bir başka subay. Bunların Malta'da aldıkları sürgün numaraları ile birlikte adları şöyledir. 2676 Albay Celal Bey, 2677 Yüzbaşı Şeref veya Şerafettin Efendi, 2678 Binbaşı Hazım Bey, 2679 Yarbay Mehmet Tevfik Bey, 2680 Albay Ahmet Tevfik Bey, 2681 Binbaşı Ömer Bey, 2694 Yüzbaşı Cemal Efendi, 2695 Yarbay Abdülgani Bey, 2699 Yüzbaşı Doktor Halil Bey, 2707 Binbaşı Mazlum Bey, 2708 Binbaşı Ahmet Haydar Bey, 2709 Albay Sami Bey ve 2710 Binbaşı İbrahim Hakkı Bey ve Kemal Bey. F.O. 371 4174 88768 Kaltorp'tan Foreign Office rapor İstanbul 31519 No 894. Sürgün numaraları başka belgelerden çıkarılmıştır. En sondaki Kemal Bey'in rütbesi ve sürgün numarası saptanamamıştır. Bu subaylar ilk kafilede 54-67 sıra numaralarında yer alıyorlardı. Malta'ya varınca kendilerine karışık sıra numaraları verilmiştir. Bununla birlikte bu subaylar Malta adasında ayrı bir grup olarak kalmışlar, öteki siyasi sürgünlerle pek kaynaşmamışlar ve hep birbirlerine dayanmışlardır. Yıldızlara dikkat! 15 Mayıs 1919 günü Türkiye'nin havası birdenbire elektriklenirir. Yunan İzmir'e ayak basmıştır. Türk'ün sabrı taştı taşacak. İşbirlikçi Sadrazam Damat Ferit Paşa bile Yunan işgaline karşı bir tepki jesti olarak istifa eder. Gerçi birkaç gün sonra padişah sadrazamlığa yine Damat Ferit Paşa'yı getirir ama Türk kamuoyunda tepki dalga dalga büyür. İstanbul'daki İngilizleri bir telaş alır. O gün Yüksek Komiser Kaltorp Yunan çıkartmasını yerinde izlemek üzere İzmir'dedir. Yardımcısı Amiral Webb İstanbul'da ilk iş olarak Bekir Ağa bölüğünü düşünür. Buradaki tutukluları Türk mahkemeleri eliyle cezalandırmak o günün havası içinde artık bir düş gibi görünür. Türk makamlarının kızgınlık içinde cezaevi kapılarını ardına kadar açıvermeyeceklerine İngilizler nasıl güvenebilirler? Resmi makamlar buna kalkışmasalar bile İstanbul halkının kükreyip Bekir Ağa bölüğüne doğru yürümeyeceğine kim güvence verebilir? Ortada hükümet bile yoktur. Amiral Webb kararını verir. Bekir Ağa bölüğündeki tutuklular Malta'ya sürüleceklerdir. Hemen donanma komutanlığından bir gemi ister. Orduya da alarm işareti verir. 15 Mayıs günü General Milne şunları yazar. Çeşitli nedenlerle tutuklanmış bulunan kişilerin bugünkü durumda Türk cezaevlerinde kalmaları uygun değildir. Bu nedenle siz de uygun görürseniz bu kimseleri Malta'ya sürmek üzere cezaevinden teslim almanızı rica ederim. Teslim aldığınızı bildiren karşılığınıza kadar bu kararımdan Türk hükümetine bilgi vermek niyetinde değilim. Bu kimseleri Malta'ya götürmek üzere Princess Anna gemisini sağlamak için donanma yetkilileriyle yazışma yapıyorum. Ne var ki Bekir Ağa bölüğü tıklım tıklım doludur. Mayıs 1919'da burada en az 250 kadar tutuklu vardır. Bunların hepsi mi alınıp Malta'ya götürülecektir? Hepsini almak çok büyük bir iş olmayacak mıdır? Hepsi bir gemiye sığar mı? Malta'da hepsine bir çırpıda yer bulunabilir mi? Şimdiye kadar doğru dürüst hazırlık yapılmış değildir. Malta'ya sürülecekler ve sürülmeyecekler diye bir ayırma da yapılmamıştır. Amiral Webb çarçabuk bir liste hazırlar. İngiliz Yüksek Komiserliğine göre öncelikle Malta'ya sürüleceklerin listesidir bu. İngilizlerin gözünde en tehlikeli ya da en ağır suçlu kişilerdir bunlar. Liste 59 kişiliktir. İlk Malta adayları bunlardır. Amiral Webb 19 Mayıs günü listeyi General Milne iletirken 59 kişinin içinden bir seçme daha yapar. 19 kişinin adlarının karşısına birer yıldız işareti koyar. Yıldızlara dikkat diye ordu komutanını uyarır. 59 kişinin içinde bu 19 kişi adeta azılı kimseler sayılır. En önemliler diye görülür. Bunların adları Webb'in listesindeki sıraya göre şöyledir. Sabit Bey eski Sivas valisi sürgün suçu. Memduh Bey eski Musul valisi. Ahmet Muammer Bey eski Sivas valisi. Rahmi Bey eski İzmir valisi, Hüseyin Cahit Bey, İstanbul mebusu, asayişi bozmak suçu. İsmail Can Bulat Bey, eski dahiliye nazırı, asayişi bozmak suçu. Hüseyin Tosun Bey, Erzurum mebusu, asayişi bozmak suçu. Abbas Halim Paşa, eski nafia nazırı, imparatorluğun kaderinden sorumlu kabinenin üyesi. Yunus Nadi Bey, Yeni Gün gazetesi sahibi, siyasal nedenler. Kazım Bey, Albay Enver Paşa'nın kayınbiraderi. Ziya Gökalp, Ergan-ı Madeni mebusu, asayişi bozmak suçu. Hacı Adil Bey, Mebusan Meclis Reisi, asayişi bozmak suçu. Mahmut Kamil Paşa, eski 1. Ordu Komutanı, Kırım ve sürgün suçu. Kemal Bey, eski İyaşe Nazırı, asayişi bozmak suçu. Mithat Şükrü Bey, eski Marif Nazırı, Burdur mebusu. Ali Münif Bey, eski Nafia Nazırı, spekülasyon siyasi neden. Sait Halim Paşa, eski Sadrazam. Halil Bey, eski Adliye Nazırı, İttihat ve Terakki üyesi. Şükrü Bey, eski Marif Nazırı. FO 371-4173-83002 Web'den Milne yazı, İstanbul 19-5919, NOR 1315 ek liste. Bu yıldız işaretli 19 sanığın suçları İngiliz Yüksek Komiserliğince ikişer üçer sözcükle parantez içinde belirtilmiştir. Çoğunun suçu asayişi bozmak diye gösterilmiştir. Her ne anlama geliyorsa listede yıldız işareti olmayan 40 kişi daha vardır. En çok tanınmış olanları Şeyhülislam Hayri Efendi, İzmir Mebusu Ubeydullah Efendi, Doktor Süleyman Numan Paşa, İstanbul Mevki Kumandanı Cevat Bey, eski Dahiliye Nazırı Ali Fethi Bey Okyar, Afyon Karahisar Mebusu Ahmet Ağaoğlu, Mülkiye Müfettişi Şükrü Bey Kaya, Enver Paşa'nın babası Hacı Ahmet Paşa, İstanbul Mebusu Salah Cimcoz, eski Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Bey, sonra mebuslar. Karesi Mebusu Hüseyin Kadri Bey, Tokat Mebusu Süleyman Suudi Bey, Bolu Mebusu Habib Bey, Sinop Mebusu Hasan Fehmi Bey, Çankırı Mebusu Fazıl Berki Bey, Ankara Mebusu Atıf Bey, Muş Mebusu İlyas Sami Bey gibi. Malta'ya sürülenlerle bu liste arasında bazı ayrılıklar görülecektir. İngilizler Bekir Ağa bölüğünden hem daha fazla hem de biraz değişik kişileri alacaklardır. Ama ilk Malta adayları bunlardır. Bu liste Londra'ya ulaştığı zaman İngiltere dışişleri görevlilerinden Mr. Edmonds, yıldızlı ve yıldızsız kişilere bir göz atar ve şunları not eder. Tanınmış panislamist Ubeydullah Efendi, ordu sıhhiye hizmetleri başı Süleyman Numan Paşa ve eski Sofya sefiri Fethi Okyar Bey de birer yıldızı hak edecek kadar önemlidirler. İbit, W.G. Edmonds'ın 4-6-1919 günlü notu. Malta Operasyonu. Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a yola çıktığı 16 Mayıs günü Yunan işgalinin yankıları genişlemektedir. Babı Ali, İtilaf devletlerine bir nota verir ve böyle bir işgali haklı gösterecek hiçbir durum yoktu der. Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa Çobanlı orduya bildiri gönderir. Bütün birliklerin yerlerinde ve silah başında kalmalarını emreder. Denizli'de, Tavas'ta, Kastamonu'da, Bayramiç'te ve Seydişehir'de İzmir'in işgalini protesto eden mitingler yapılır. Ertesi gün Samsun'a 100 kadar İngiliz askeri daha çıkarılır. İtalyanlar Söke'yi işgal ederler. Yunanlılar ilerleyip Urla ve Çeşme'ye girerler. Yeni protesto mitingleri yapılır. Giresun'dan İtilaf Devletleri temsilcilerine ve Amerika'ya protesto telgrafları çekilir. 18 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Konferans Salonu'nda işgali protesto için heyecanlı bir toplantı yapılır. Erzurum'dan İtilaf Devletleri temsilcilerine protesto telgrafları çekilir. 19 Mayıs'ta Atatürk Samsun'a çıkınca İngilizleri bir kuşku alır. General Milne, Mustafa Kemal Paşa'nın niçin Anadolu'ya gönderildiğini harbiye nezaretinden sorar, İstanbul'un Fatih semtinde bir protesto mitingi yapılır. Atatürk Samsun'a çıktığı gün İngilizler Malta operasyonuna girişirler. Türkiye'de patlamalar olabileceğini anlamışlardır. Bekir Ağa bölüğündeki tutukluların kurtarılmak isteneceğini sezerler. Kurtulunca bu kimseler müttefiklerin planlarına karşı direneceklerdir. İngilizler kaygılanırlar. Böyle bir direnişin önüne geçmeyi zorunlu görürler. Amiral Webb Londra'ya şunları teller. Son olaylar bu kimselerin Bekir Ağa bölüğündeki tutukluların bazılarının ya da hepsinin serbest bırakılmasına kalkışılması olasılığını doğurmuştur. Bunlar arasında önde gelen öyle İttihat ve Terakki üyeleri vardır ki bu kimseler müttefiklerin kararlarına karşı açıkça direnme kararı verilince karışıklık yaratacak güçte iyi bir katkı olacaklardır. Böyle bir hareketin önlenmesi zorunlu görülmektedir. Kendisine danıştığım General Milne, Malta'ya gönderme olanakları sağlanıncaya kadar bu kimseleri teslim almaya hazırdır. Şimdi bu çizgi üzerinde yürüyoruz. FO 371-4173-76582 Web'den Foreign Office'e şifre tel çok acele İstanbul 19-5919 No 1082. 19 Mayıs günü ikinci kez sadrazamlığa getirilen damat Ferit Paşa da İngilizlerle birliktedir. Gerçi Ferit Paşa'nın işbirliği olmasa da İngilizler yollarında yürüyecekler, tutukluları Malta'ya süreceklerdir. Bir Türk ulusal direnişini önlemek söz konusudur ve bu konuda İngilizler son derece kararlıdırlar. Kendi açısından sadrazamın da kaygıları vardır. Büyük hınçla yakalattığı ittihatçıları cezalandırma işi sarpa sarmış, hatta suya düşmüştür. O ortam içinde ittihatçıları dar ağacına yollama olanağı hemen hemen kalmamış gibidir. Cezalandırılamayacak tutuklular damat Ferit Paşa için bir yük, bir kabus olmaya başlamışlardır. Bunlardan kurtulmanın tek çıkar yolunu tutukluları İngilizlere teslim etmekte görür. Sadrazam Türk devletinin egemenlik ilkesini kendi ayağıyla çiğneyip bir ihanet suçu işler ve tutukluları Malta'ya sürmelerini İngilizlere önerir. Aynı telgrafında Amiral Webb şunları da bildirir. Sadrazam Ferit Paşa çeşitli nedenlerle bir bölümü müttefiklerin isteği üzerine, bir bölümü de Türk makamlarının kendi girişimleriyle tutuklanmış olan kişilerin yargılanmalarının gidişinden büyük düş kırıklığına uğradığını kısa bir süre önce bana bildirdi. Kendisi, bu kimseleri mahkum ettirmeyi çok zor, cezalandırmayı ise daha da zor görmektedir. Bu bakımdan bu kimselerin Malta'ya gönderilip gönderilemeyeceklerini sordu. İbit aynı telgraf. Sadrazamın bu ihanet sözleri İngilizler için bulunmaz bir koz olur. İleride Malta sürgünlerini kurtarmak söz konusu olunca bu kozu sürekli olarak kullanacaklar ve Türk yurttaşlarını Türk hükümetinin isteği üzerine sürdürdüklerini söyleyeceklerdir. 20-22 Mayıs günleri hava daha da elektriklenir. İstanbul kaynamaktadır. Fatih semtinden sonra Üsküdar'da ve Kadıköy'de de protesto mitingleri yapılır. 23 Mayıs günü ise Sultanahmet Meydanı'nda o güne kadar Türk tarihinde görülmemiş ölçüde büyük bir miting yapılacağı önceden duyurulur. İngiliz Yüksek Komiserliği adeta paniğe kapılır. Sultanahmet'te toplanacak büyük bir kitle, ufak bir işaretle Beyazıt'taki Bekir Ağa bölüğüne yürüyebilir. Böyle bir yürüyüşten Bastil zindanına hücum gibi bir ihtilal başlangıcı olacakmışçasına korkulur. Damat Ferit Paşa hükümeti de aynı korkular içindedir ve bir gün önceden 40 kadar tutukluyu serbest bırakmak gereğini duyar. Bu haber İngilizleri büsbütün telaşlandırır. Amiral Webb yerinde oturamaz, telaşla başkomutanlığa koşar. Büyük tehlikeyi soluk soluğa anlatır. General Minne şu kısa notu bırakır. Dün gece 41 tutuklunun serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu emirlerimizin ve otoritemizin alayla hiçe sayıldığını gösterir. Daha fazla kişinin birden serbest bırakılmasında büyük tehlike vardır. Kalanlardan bizim istediklerimizin ancak bir bölümünün genel karargaha alınabileceği anlaşıldı. Buna karşılık Princess Anna gelinceye kadar Türk muhafızlarını gözetleyecek bir muhafız bölüğü sağlanırsa kalanları emniyete alabiliriz. Harbiye Nezareti yanında olduğunu sandığım cezaevinde küçük bir kuvvet bulundurmak, cuma veya cumartesi günü çıkacağı söylenen karışıklıkların da zararını önler. F.O. 371-4174-102588 Web'den Minne Not 22-5919. Bu konuşmalar 22 Mayıs Perşembe günü geçer. Cuma günü büyük miting yapılacaktır. O gün karışıklıklar çıkacağı yolundaki söylentiler İngilizlerin kulağına gitmiştir. Mitingden önce Bekir Ağa bölüğüne müttefik askeri muhafızları yerleştirilmek istenmektedir. Amiral Webb her perşembe yapılmakta olan yüksek komiserler toplantısına o gün katılamaz. Malta harekatını planlayıp yürütmekle uğraşmaktadır. Mr. Howler'i toplantıya yollar, Bekir Ağa bölüğüne konacak muhafız bölüğü için Fransızların da asker vermelerini sağlar. Ama Malta'ya sürmek fikrini çok gizli tutar. Aynı perşembe günü yani Sultanahmet mitinginden bir gün önce Bekir Ağa bölüğüne İngiliz ve Fransız muhafızları yerleştirilir. Bir İngiliz yüzbaşısının kumandasında 10 İngiliz askeri, bir Fransız subayı ve 10 Fransız askeri olmak üzere 22 kişilik muhafız bölüğüdür bu. 22 Mayıs günü tam 16'da Bekir Ağa bölüğü cezaevi müttefiklerin yönetimine geçmiştir. Osmanlı Harbiye Nezaretine Türk muhafızlarının değiştirilmeyecekleri söylenmiştir ama müttefikler artık denetimi ellerine almışlardır. Cezaevinden kuş uçurtmazlar. İbit General J. Duncan'dan Webb yazı İstanbul 22-5919 No 1302 IG çok acele ve aynı günlü not. Malta operasyonunun birinci bölümü uygulanmıştır. Ondan sonra İngiliz Yüksek Komiserliği tutukluları Malta'ya götürecek Princess Anna gemisini beklemeye koyulur. 5 gün sonra gemi gelir. 28 Mayıs günü gangsterce bir baskınla Bekir Ağa bölüğünden 67 kişi alınır, gemiye doldurulur ve gemi o gece Malta yolunu tutar. General Min son dakikada gemiye 11 kişi daha yükler. Bunlar İngilizlerin tutukladıkları Kars Şurası üyeleridir. Princess Anna gemisi 78 tutukluyla İstanbul'dan demir alır. Gemi yola çıktıktan sonra Amiral Kaltorp damat Ferit Paşa'ya kısa bir notayla durumu bildirir. Benim isteğim üzerine Karadeniz Orduları Başkomutanı ekli listede adları gösterilen 67 kişiyi teslim aldı. Bunlar müttefiklerce karar verilecek biçimde yargılanıp cezalandırılıncaya kadar emin bir yerde hapsedileceklerdir, der. F.O. 371-4174-88768 Kaltorp'tan Ferit Paşa'ya nota İstanbul 28-5919 No. 1315. Tutukluların nereye götürüldükleri bildirilmez. Gemiye doldurulan Kars Şurası üyeleri de Türk makamlarından gizlenir. Malta operasyonu tamamlanmıştır. İngiliz Yüksek Komiserliği ile damat Ferit Paşa rahat bir soluk alırlar. 8. ayrımın sonu, sayfa 128.